Ayrım altı, kartal kondu, Jack Higgins, sayfa 74. Steiner suya girdi. Geminin altında yüzen adamın yanına ulaşmaya çalıştı. Adamın başı geriye kaykılmıştı, gözleri kapalıydı. Gencecik bir delikanlıydı. Sarı saçları başına iyice yapışmıştı. Steiner adamı ceketinden yakalayıp geminin sağlam kalmış bölmesine doğru çekmeye çalıştı. Delikanlı gözlerini açmış, şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Birden başını sallayarak konuşmaya çalıştı. Steiner bir an için adamın yanında durdu. "İngilizce ne söylemek istiyorsun?" diye sordu. Delikanlı "yalvarırım" diye fısıldadı. "Bırakın beni, gideyim." Delikanlının gözleri tekrar kapandı. Steiner onunla birlikte gemi enkazına doğru yüzdü. Kaptan köprüsünden onları izleyen Neumann, Steiner'ın delikanlıyı güverteye çekmeye çalıştığını gördü. Steiner bir saniye kadar duraladıktan sonra delikanlıyı yavaşça suya bıraktı. Bir akıntı delikanlıyı aldı, kayaların arasından uzaklara götürdü. Steiner yorgun bir halde güverteye çıkmıştı. Neumann bitkin bir halde, "Adamın nesi vardı?" diye sordu. İki bacağı da dizden kopmuştu. Steiner dikkatli yere oturdu. Bacaklarını güvertenin parmaklıklarına uzattı. "Stalingrad'dayken boyuna Eliot'un bir şiirini okurdun. Adı neydi o şiirin? Hani şu benim hiç hoşlanmadığım şiir canım." Neumann, "Galiba fareler dehlizindeyiz" dedi. "Ölülerin kemiklerini kaybettikleri dehlizde." Steiner, "Şimdi o şiiri daha iyi anlıyorum" dedi. "Eliot'un ne demek istediğini şimdi anladım." Hiç konuşmadan oturdular. Yağmur şiddetini arttırmış, hava daha da soğumuştu. Sis de hızla dağılıyordu. 20 dakika kadar sonra yakından gelen bir motor sesi duydular. Steiner sağ bacağına sokulu duran küçük işaret tabancasını çıkardı. Sudan etkilenmeyen mermiyle doldurup havaya ateş etti. Birkaç saniye sonra kurtarma motoru sisin arasından ağır ağır onlara yaklaştı. Başçavuş Brandt elinde halatla teknenin baş tarafında ayakta duruyordu. İri yarı, enine boyuna güçlü kuvvetli bir adamdı Brandt. Arkasında Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Örgütü kelimeleri yazılı sarı bir muşamba giymişti. Teknedeki mürettebatın hepsi de Steiner'ın adamlarıydılar. Çavuş Sturm Dümen'deydi. Onbaşı Briegel ile Erberg'de kayfalık yapıyorlardı. Brandt tekne enkazına atlayıp halatı bağladı. Bu sırada Steiner ile Neumann da onun yanına gelmişlerdi.
"Büyük iş başardınız Sayın Yarbayım. Lemke'ye ne oldu?"
"Her zamanki gibi kahramanlık tasladı ama bu kez oyunda fazla ileri gitti." "Aman Teğmen, Neumann'a dikkat edin. Başında kötü bir çatlak var."
"Çavuş Altman'da Riedel ve Meyer'le birlikte öbür teknede. Belki onlar çavuşun izine rastlamışlardır. O herifte şeytan tüyü vardır."
Brandt inanılmaz bir kuvvetle Neumann'ı kaldırıp tekneye taşıdı. "Onu kameraya götürün." Fakat Neumann kameraya gitmek istemiyordu. Güvertede yere çöküp sırtını korkuluklara dayadı. Steiner de onun yanına oturdu. Motor hareket ederken Brandt ikisine de sigara verdi. Steiner yorgundu. Uzun süredir hiç bu derece yorulduğunu hatırlamıyordu. Tam 5 yıl savaşmak dile kolaydı. Bazen sanki ömrü boyunca savaştan başka bir şey görmemiş olduğunu düşünüyordu. Dalga kralın arkasından geçtiler ve Braia'ya doğru yola aldılar. Limanda inanılmayacak derecede çok tekne vardı. Bunların çoğunluğu Fransız bandıralı gemilerdi. Adanın dört bir tarafında yapılmakta olan kalelere yapı malzemesi taşıyorlardı. Küçük iskele uzatılmıştı. Bir E gemisi iskeleye bağlanmıştı. Motor oradan geçerken güvertedeki gemiciler onları selamladılar. Genç, kalın bir kazak giymiş, başı kasketli bir teğmen de hemen hazır ol vaziyetine geçip onları selamladı.
"İyi bir iş başardınız Sayın Kumandanım."
Steiner tahta iskeleyi tırmanırken selama karşılık verdi.
"Çok teşekkür ederim Coing."
Steiner üstteki iskeleyi tırmandı. Brandt da Neumann'ın koluna girmiş Steiner'ın arkasından geliyordu. Kıyıya çıktıkları sırada eski bir Wolseley marka araba rıhtıma geldi ve iskelenin önünde durdu. Şoför dışarı fırladı, arabanın arka kapısını açtı. Arabadan ilk çıkan o tarihte adanın kumandanı olan topçu albay Hans Neuhoff'tu. O da Steiner gibi kış savaşının kurbanlarındandı. Leningrad'da göğsünden yaralanmıştı. Bir daha da sağlığı tam anlamıyla düzelmemişti. Ciğerleri berbat haldeydi ve yüzünde de her gün santim santim ölmekte olduğunu bilen birinin ifadesi vardı. Albayın arkasından karısı da indi. Ilse Neuhoff o tarihte 27 yaşında zayıf, kibar görünüşlü sarışın bir kadındı. Dolgun dudakları ve çıkık elmacık kemikleriyle çekici bir güzelliğe sahipti. Pek çok kimse ona tekrar tekrar bakmak isterdi. Sadece güzel olmasından değildi. Genellikle herkes onu tanıdığı için dönüp dönüp bakmak ihtiyacını duyardı. Bir ara Berlin'de Ufa Film Şirketi'nde başarılı bir yıldız adayı olarak çalışmıştı. Bu kadın herkese kendini beğendiren garip kişilerdendi ve Berlin sosyetesinin göz bebeği olmuştu. Goebbels'in dostuydu, Führer'in kendisi de bu kadına hayran kalmıştı. Hans Neuhoff ile de sırf bu adamdan gerçekten hoşlandığı için evlenmişti. Bu hoşlanma cinsel sevginin de ötesinde bir şeydi. Hoş artık albayın cinsel sevgiyi tatmin edecek hali de kalmamıştı ya. Rusya serüveninden sonra Ilse kocasına bakmış, onu ayağa kaldırmış, kocasının bu görevi sağlayabilmek için de her çareye başvurmuştu. Goebbels'in yardımıyla kocasını ziyaret için izin de almıştı. Aralarında tam bir anlaşmaya varmışlardı. Samimi ve iki yanlı bir anlaşmaydı bu. Ve işte bu anlaşma sayesinde Ilse kocasının gözleri önünde gidip Steiner'ı yanaklarından öpebilmişti. ''Bizi bayağı meraklandırdın kurt.'' Neuhoff işten gelen bir sevinçle tokalaştı. ''Harika bir iş başardın kurt, hemen Berlin'e haberi ileteceğim.'' Steiner sahte bir korku içinde ''Aman Allah aşkına böyle bir işe kalkışma.'' dedi. ''Bakarsın beni Rusya'ya geri göndermeye karar verirler.'' Ilse Steiner'ın koluna girdi. Son kez İskambil falına baktığın zaman böyle bir ihtimal görmedim ama istersen bu akşam bir daha fal açarım. Aşağıdaki iskeleden gene sevinç dolu bağırışlar duyuldu. Rıhtımın kenarına doğru yürüdükleri zaman ikinci kurtarma motorunun da kıyıya yanaşmakta olduğunu gördüler. Orta güvertede üzeri battaniye ile örtülü bir ceset vardı. Çavuş Altman ile Steiner'ın adamlarından biri dümen barakasından dışarı çıktı. Altman sayın albayım dedi ve emir bekledi. Steiner başını sallayınca Altman battaniyeyi ucundan tutup yukarı kaldırdı. Neumann da Steiner'ın yanına gelmişti. Teğmen acı bir sesle Lemke diye mırıldandı. Girit, Leningrad, Stalingrad bunca yıl durmadan savaş ve sonunda da bu akibete boyun eğ. Brandt merminin üzerine ismin yazıldı mı işim bitiktir dedi. Steiner dönüp Ilse Neuhoff'un üzgün yüzüne baktı. ''Ah benim zavallı İlseciğim'' dedi. ''Senin şu İskambil kağıtlarını kutusunda bırakmak çok daha isabetli olacak. Böyle birkaç gün daha geçerse en kötünün ne zaman gelip çatacağını araştırmaya gerek kalmayacak.'' Steiner kadının koluna girdi ve tatlı tatlı gülümseyerek arabaya doğru yürüdü. O gün öğleden sonra Canaris'in Ribbentrop ve Goebbels ile toplantısı vardı. Radl ile görüşmeye sıra geldiği zaman saat de 6 olmuştu. Steiner'ın askeri mahkeme raporlarından henüz bir haberi yoktu. Hofer 6'ya 5 kala kapıyı vurup Radl'ın odasına girdi. Radl merakla kağıtlar geldi mi diye sordu. Korkarım ki hayır sayın albayım. Radl öfke içinde söylendi. Allah kahretsin neden hala gelmedi? Öğrendiğime göre ilk şikayet SS'den geldiği için raporda Prenz Albrechtstrasse'deymiş. SS örgütünün genel merkezi bu caddedeydi. Senden istediğim özeti hazırladın mı? Hofer Ağbay'a özenle yazılmış kağıdı uzattı. Radl kağıdı hemen gözden geçirdi. Fevkalade olmuş Karl, gerçekten fevkalade. Albay gülümsedi, üniformasını çekiştirip kendine çeki düzen verdi. Bugünlük işin bitti değil mi? ''Sayın albayım, dönünceye kadar burada beklemeyi tercih ederdim.'' Radl gülümseyerek Hofer'in omzunu okşadı. ''Pekala, dediğin gibi olsun. Şu işi bitirelim.'' Radl içeri girdiği zaman bir er amiralin kahvesini hazırlıyordu. ''Amiral, ha çok şükür gelebildin Max.'' dedi. ''Benimle birlikte kahve içer misin?'' ''Teşekkür ederim sayın amiralim.'' Er bir fincan kahve daha hazırladı. Pencerelerin perdelerini sıkıca örttükten sonra dışarı çıktı. Canaris derin bir soluk aldı. Koltuğuna iyice gömüldü. Köpeklerinden birinin kulaklarını okşamak için kolunu aşağıya uzattı. Amiral bitkin görünüyordu. Gözlerinde ve dudaklarının kenarlarında yorgunluğun belirtilerini görmek mümkündü. ''Radl, yorgun görünüyorsunuz.'' dedi. ''Bütün gün Ribbentrop ve Goebbels ile halvet olsaydın sen de yorgun düşerdin. Şunların ikisi de günden güne daha çekilmez olmaya başladılar. Goebbels'e sorsam biz hala savaşı kazanıyoruz, Max. Bundan daha saçma bir şey düşünebilir misin?
Ruddle gerçekten ne diyeceğini bilemiyordu ama amiralin sözlerini sürdürmesiyle bu dertten kurtuldu. Neyse, sen beni niçin görmek istemiştin? Ruddle Hofer'in hazırladığı özeti masanın üzerine bıraktı. Canaris de hemen kağıdı okumaya başladı. Allah aşkına neyin nesi bu? Benden istediğiniz araştırma raporu sayın amiral. Churchill işi. Bununla ilgili araştırma yapıp bir şeyler yazmamı istemiştiniz. Ah say, evet, amiral hatırlamıştı. Tekrar kağıda baktı. Biraz sonra da gülümsedi. Evet, çok güzel Max. Tabii deli saçması bu ama kağıt üzerinde çılgınca da olsa akla uygun görünüyor. Sen bunu elinin altında bulundur. Eğer Himmler Führer'e bu meseleyle ilgilenip ilgilenmediğimi sorması için bir uyarıda bulunursa raporu ortaya çıkarırız. Yani hepsi bu kadar mı demek istiyorsunuz sayın amiral? Çalışmaları sürdürmemi istemiyor musunuz? Canaris bir dosyayı açmış onu inceliyordu. Şaşkın bir halde başını kaldırıp albaya baktı. Sevgili dostum, galiba sen işin püf noktasını kavrayamadın. Bu oyunda büyüklerinden gelecek çılgınca istekleri büyük bir hararetle yerine getirir gibi davranacaksın. Tüm gücünle bu proje üzerinde çalışacaksın. Daha doğrusu çalışır gibi görüneceksin. Bir süre sonra da işin güç yanlarının su yüzüne çıkmasını sağla ki büyüklerin de bu işin yürümeyeceğini anlayabilsinler. Hiç kimse bile bile yenilgiye uğramak istemeyeceğine göre bu mesele de sessiz sedasız örtbas edilecektir. Amiral hafifçe güldü, işaret parmağını kağıda uzatarak, ''Vallahi Führer'in bile böylesine çılgınca bir tasarısının gerçekleşebileceğine inanması için iyice çıldırmış olması gerekir.'' Ruddle bu tasarı pekala gerçekleşebilir sayın amiral deyiverdi. ''Bu işi başarabilecek adamı da buldum.'' Ondan hiç kuşkum yok bak, sen üzerine aldın her işi, en iyi şekilde başarmasını bilirsin. Amiral gülümseyerek kağıdı masanın ucuna itti. Bu tasarıyı fazla ciddiye aldığın da belli. Belki de Himmler hakkındaki sözlerim seni tasalandırdı. Fakat inan bana, buna hiç gerek yok. Ben onu idare edebilirim. Zaten kağıt üzerindeki bilgi de onları sevindirmeye yetecektir. Şimdi çok daha başka işler yapabilirsin. Gerçekten önemli işlerle uğraşabilirsin. Amiral konuşmanın bittiğini anlatmak için başını salladı. Sonra kalemini eline aldı. Ruddle inatla, ''Ama sayın amiralim, şayet Führer isterse.'' diye mırıldandı. Canaris öfkeyle kalemi elinden atıp bağırdı. ''Aman Allah aşkına vazgeç bu saçmalardan be adam. Savaşı kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi bir de Churchill'i mi öldüreceğiz? Ne işe yarar bu?'' Amiral yerinden fırlamış masanın öbür yanına geçmişti. Kollarını önünde kavuşturmuş albaya bakıyordu. Ruddle da hemen kalkıp selam durdu. Canaris fazla ileriye gittiğini hissetmişti. Öfkeyle söylediği sözlerin vatana ihanet sayılacağını biliyordu. Ve sözlerini geri almasına da artık imkan kalmamıştı. Amiral rahat dedi. Ruddle da verilen emri yerine getirdi. Sayın amiralim. ''Bak Max, birbirimizi uzun zamandan beri tanıyoruz.'' ''Evet efendim. Onun için şimdi bana güven. Ne yaptığımı biliyorum.'' ''Pekala sayın amiral.'' Ruddle bir adım geriledi. Topuklarını birbirine vurup dışarı çıktı. Canaris yerinden kıpırdamamıştı. Ellerini masanın kenarına dayadı. Pek yorgun ve bitkin görünüyordu. ''Tanrım.'' diye fısıldadı. ''Bu işkence daha ne kadar sürecek?'' Yerine oturup kahve fincanını eline aldığı zaman parmakları öyle titriyordu ki fincan da tabağın içinde sallanmaya başlamıştı. Ruddle odasına döndüğü zaman Hofer de masanın üzerindeki kağıtları topluyordu. Çavuş merakla kumandanına döndü ve Ruddle'ın yüzündeki ifadeyi fark etti. ''Amiral planı beğenmedi mi sayın albayım?'' ''Planda çılgınca bir mantık bulunduğunu söyledi Karl. Aslında bu iş ona biraz komik geldi.'' ''Peki şimdi ne olacak sayın albayım?'' Ruddle yorgun bir tavırla ''Hiç'' dedi. Masanın başına oturdu. Araştırma raporu yazıldı. Bir daha bundan söz etmeyebilirler. Bizden istenen buydu. Görevimizi yerine getirdik. Bundan sonra başka işlerle uğraşacağız. Uzanıp Rus sigaralarından birini aldı. Hofer de sigarayı yaktı. ''Size içecek bir şey getireyim mi sayın albayım?'' ''Hayır, bir şey istemem Karl. Sen de artık evine git. Sabahleyin görüşürüz.'' Hofer topuklarını birbirine vurdu. ''Sayın albay, haydi git artık Karl, çok teşekkür ederim.''
Hofer dışarı çıktı. Ruddle elini yüzünde gezdirdi. Boş göz deliği yanıyordu. Görünmeyen eli ağrıyordu. Bazen vücudunun parçalarını tekrar birbirine eklerken bir yanlışlık yapmış olduklarını da düşünmüyor değildi. Şu anda bu derece düş kırıklığına uğramış görünmesi de şaşılacak şeydi. Gerçekten büyük bir kayba uğramış sayıyordu kendini. Belki de böylesi daha iyi diye kendi kendine mırıldandı. Ben de bu Allah'ın belası işi fazla ciddiye almaya başlamıştım. Masanın başına oturdu. Giovanna Gray'in dosyasını açıp okumaya başladı. Biraz sonra askeri haritayı aldı, masaya yaymaya hazırlanırken duraladı. Bu küçücük odada bu kadar zaman kalması yeterdi. Abwehr'den de bıkmış usanmıştı. Masanın altından çantasını çıkardı, dosyalarla haritayı çantaya tıktı. Kapının arkasından deri paltosunu aldı. Rafa gitmek için vakit henüz çok erkendi. Kapının önüne çıktığı zaman kentin olağanüstü denilecek derecede sessiz olduğunu fark etti. Bu geçici sessizlikten yararlanıp arabaya binecek yerde evine kadar yürümeyi kararlaştırdı. Başı çatlayacakmış gibi ağrıyordu ve hafif hafif çiseleyen yağmur sinirlerine de iyi gelmiş, onu diriltmişti. Merdivenleri indi, nöbetçinin selamını aldı ve sokak lambasının altından geçti. Biraz geride duran bir araba hareket etti ve albayın yanında durdu. Siyah bir Mercedes arabaydı bu. Ön kapıdan çıkan iki Gestapo görevlisinin üniformaları gibi simsiyahtı. Ruddle adamlardan birinin kolundaki işareti görünce kalbi duracak gibi oldu. Himmler'in özel yardımcılarının işaretiydi bu. Arka kapıdan çıkan genç adamın başında aşağı sarkık bir şapka, sırtında da siyah deri bir pardesü vardı. Gülüşünde de ancak kendine samimi insan süsü veren kimselere özgü bir çekicilik vardı. ''Albay Ruddle'' dedi genç adam. ''Gitmeden sizi bulabildiğimize çok sevindim. Sayın kumandan size selamlarını gönderdi. Eğer ona ayıracak birkaç dakikanız varsa kendisini sevindireceksiniz.'' Genç adam Ruddle'ın elindeki çantayı aldı. ''İzin verin, bunu ben taşıyayım.'' Ruddle kuruyan dudaklarını diliyle ıslatıp zorla gülümsedi. ''Ah elbette'' dedi ve Mercedes arabanın arka kapısından içeri girdi. Genç adam da onun yanına oturdu. Öbür adam öne geçti ve araba hareket etti. Ruddle şoförün yanında oturanın kucağında Erma marka bir yarı makineli tüfeğin durduğunu fark etmişti. Benliğini saran korkuyu yenebilmek için derin bir soluk aldı. ''Sigara ister misiniz sayın albay?'' ''Teşekkür ederim'' dedi Ruddle. ''Kuzum biz nereye gidiyoruz?'' ''Prince Albrecht Strasse'ye.'' Genç adam Ruddle'ın sigarasını yakıp gülümsedi. ''Gestapo karargahına gidiyoruz.'' 4. Bölüm. Ruddle Prince Albrecht Strasse'deki binanın birinci katındaki büroya buyur edildiği zaman Himmler'i üzeri dosyalarla dolu büyük bir masanın başında oturur buldu. Siyah SS üniformasını giymişti. Loş ışık altında karalara bürünmüş şeytanı andırıyordu. Başını kaldırdığı zaman burundan sıkma gözlüğün arkasındaki yüz soğuk ve anlamsızdı. Ruddle'ı getiren siyah deri pardüsülü genç adam Nazi selamını çaktıktan sonra çantayı masanın üzerine bıraktı. ''Emriniz yerine getirildi sayın kumandanım.'' ''Teşekkürler Rossmann, sen dışarıda bekle, daha sonra sana ihtiyacım olabilir.'' Rossmann dışarı çıktı. Himmler dosyaları masanın kenarına çekerken Ruddle da sesini çıkarmadan bekledi. Himmler çantayı önüne çekip düşünceli düşünceli baktı. Garip değil mi? Ruddle nasılsa sinirlerine hakim olabilmişti ve birçok kereler onu zor durumlardan kurtaran o alaycı havasını yeniden bulmuştu. ''Ölüm mahkumlarının bile son bir sigara içmelerine izin verilir sayın başkanım.'' Himmler gerçekten gülümsedi, hem de tütünden tiksinmesine rağmen ''Neden olmasın?'' elini salladı. ''Senin cesur bir adam olduğunu duydum sayın albay'' dedi. ''Kış savaşında nişan kazanmışsın.'' ''Evet sayın başkanım.'' Ruddle tek eliyle sigara tabakasını çıkarıp bir sigara aldı. ''O zamandan beri de Amiral Canaris'in emrinde çalışıyorsun değil mi?'' Ruddle sigarasını sindire sindire içmeye baktı. Himmler'in gözleri gene çantaya takılmıştı. O da bu loş ışık altında gerçekten pek hoş görünüyordu. Şömine gürül gürül yanıyordu. Üzerindeki raftada Führer'in altın çerçeveye yerleştirilmiş bir imzalı fotoğrafı duruyordu. Himmler şu sıralarda Tirpitz Ufer'de olup biten her şeyden benim haberim var dedi. Bu seni şaşırttı mı?
Örneğin bu ayın 22'sinde sana İngiltere'deki Abwey Rajanı'ndan Giovanna Gray adında bir kadından gelen bir raporu gösterdiler. Bu raporda Winston Churchill'in sihirli adı yer almıştı.
Ruddle, sayın başkanım, ne diyeceğimi bilemiyorum diye mırıldandı.
Dahası da var, sen bu kadının dosyalarını Abwey birden kendi vesayetin altına aldın. Yıllardan beri bu kadınla bağlantı kuran Yüzbaşı Mayer'i de görevinden affettin. Anladığım kadarıyla adam bu işe pek üzülmüş.
Himmler elini çantanın üzerine koydu.
Hadi bırakın bunları sayın albay, ikimiz de oyun oynamak için fazla yaşlanmış sayılırız. Benim neden bahsettiğimi pek hala biliyorsun. Şimdi bana neler anlatacaksın bakalım.
Max Ruddle gerçekçiydi. Bu işte ona seçme hakkı tanınmadığını biliyordu.
Sayın başkan, bir belge dışında öğrenmek istediği her şeyi bu çantada bulacak.
Paraşüt birliğinden Yarbay Kurt Steiner'in askeri mahkeme belgeleri mi?
Himmler masasının yanındaki dosya yığınından en üstte duran dosyayı aldı, Ruddle'a uzattı.
İyi bir değiş tokuş yapacağız. Dosyayı dışarıda okusan iyi edersin.
Himmler çantayı açtı, içindekileri çıkardı. Sana ihtiyacım olduğu zaman haber veririm.
Ruddle az kalsın kolunu havaya kaldıracaktı fakat kendine olan saygısı baskın çıktı. Saygılı bir tavırla selam verdi. Topuklarının üzerinde geri döndü, kapıyı açtı ve dış bölmeye geçti. Rossmann bir koltuğa yerleşmiş, Wehrmacht'ın dergisi Signal'in bir sayısını karıştırıyordu. Hayretle başını kaldırıp baktı.
Ne o, hemen gidiyor musunuz?
Nerede o şans?
Ruddle dosyayı alçak bir sehpanın üzerine bıraktı. Belindeki kayışı çözmeye koyuldu. Galiba biraz okumam gerekecek.
Rossmann tatlı tatlı gülümsedi. Gidip bakayım kahve var mı? Ziyaretiniz hayli uzun süreceğe benziyor.
Rossmann dışarı çıktı. Ruddle da bir sigara daha yakıp koltuğa oturdu. Dosyayı açtı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 86.